geçtiğimiz hafta Bedir gazası sonrasında Peygamber Efendimizin Hazreti Abbas'la olan çok da ilgi çekici, hayret uyandırıcı bir mevzu vardı. Onunla sırlamıştık programımızı Fatih abi.
Evet efendim. Şimdi yine Bedir gazasından sonraki durumu, hem Bedir gazasının etraftaki olan yankıları, ehli kitaba daha evvel tefsir edilmiş ve beyan edilmiş bazı tecellilerin zuhuru. Şimdi biz istiyorsanız Bedir gazasından sonraki esirlerin durumunu artık şöyle toparlayıcı birkaç cümle var. Onunla beraber iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve temiz ve mutahhara olan Hazreti Zeynep validemizin eşiyle alakalı esire bedel verilmesi ve Hazreti Zeynep radıyallahu anhanın gerdanlığını fidye olarak göndermesi bahsi vardı.
Eyvallah.
Orayı işlememiştik.
Eyvallah.
Hem biraz üstten bilemiyorum nasıl toparlarsınız. Onları konuşalım. Hem de Bedir zaferinin nasıl etrafta akisler bulduğuna, nasıl karşılandığına, hem müminler safında, hem münafıklar güruhu içerisinde, hem müşrikler, başıbozuklar efendim ortamında nasıl yankıları olduğunu konuşalım. Belki oradan eğer münasebet alırsa başka türlü açıklamaları da inşallah yapacağız. Cenab-ı Hak inşallah salatü selamın berekatıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun berekatıyla kalplerimizi pür nur eyler. İnşallah ruhlarımızı Allah Resulüne aşinayı ruh eyler. Şu yaptığımız konuşmaları, şu sohbetleri hayırlı işlerimize, Resulullah Efendimiz'e yaklaşmaya, Cenab-ı Hakk'ın rızasına inşallah vesile eyler diyerek muhabbet bağımızı tazelemek üzere sizin de güzel sesinizden dinleyerek inşallah gayret edelim, kendimizi verelim, Bismillah diyelim. Buyurun.
Eyvallah. Peygamber Efendimiz'in esirler hakkında Müslümanlara tavsiyesi mevzunu böyle kısacık aktaralım. Oradan Hazreti
evet.
Zeynep validemizin mevzuna geçelim.
Bu aynı zamanda daha dünyada eşi benzeri görülmemiş. İstiyorsanız şimdi bunu konuştuk, ilan ettik, şöyle konuşacağız diyoruz ama yeri geldiği için müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Yani hep kendi kendime söz veriyorum. Diyorum ki şu müfredatı fazla genişletmeyelim. Başka şeyler ilave etmeyelim diyoruz ama şimdi kardeşlerimiz şunu sorabilirler. Geçen hafta çünkü bunu izah etmedik. Es geçtik. Daha evvel muhakkak zikri olmuştur. Bir şekilde mütalaa edilmiştir diyerek de fazla üzerinde durmadık. Ama hani geriden biraz başlarsınız derken tam da ben Deniz onu kastetmek istemiştim. Esirlerin durumu. Şimdi ilk defa dinleyenler, İslam tarihi hakkında bilgisi olamayan kardeşlerimiz, hatta İslam tarihi şöyle dursun, tarihi perspektif içerisinde esirlik muamelatını bilmeyenler ve bu da bir kenara dursun, yani onu da hiç hesaba katmayalım. Askeri harekat, savaş taktikleri ve teknikleri hususunda, psikolojik savaş hususunda, savunma teknikleri hususunda bilgi sahibi olmayan birçok insan, esirlik de neymiş? Yani esirlik diye bir şey var mı? İşte İslam toplumu ya, tamamen esirliği ortadan kaldırsa ya diye düşüncelerde bulunabilirler. Şimdi çok kısa olarak, tabii bu gibi hadiseleri ehil olan insanların hem tarihi bilgi bakımından hem de İslami bilgi bakımından ve ayrıca da insaflı olan müelliflerin eserlerinden bakarlarsa Osmanlı tarihinden itibaren asr-ı saadete kadar giden esirlik, esaret, cariye meselelerini çok dikkatli tetkik ederlerse bir kere İslamiyet'in cariyelik müessesesini ve esirlik müessesesini tamamen kaldırmak üzere bir hareket içerisinde olduğunu bilmeleri lazım. Peki niye hemen hepsi birden kalkmamış? Yani biz insanların esir olmasına gönlümüz razı değil. İslam merhamet dinidir, rahmet dinidir. Peki tamamen esareti kaldıralım. Tamamen efendim herhangi bir savaş durumunda karşı tarafın yenilmesi durumunda galip olan taraf niye esir olarak insanları alıyor veya cariye olarak bir şekilde alıyor? Bunu niye tamamen kaldırmamış diye bir soru sorulabilir. Bu gibi soruları soracak kişinin siyasi hadiseleri, tarihi hadiseleri gerçekten bilmesi lazımdır. Böyle hamasi duygularla, hissi tavırlarla bu işin içinden çıkamazlar. Bir kere şunu unutmayalım. Esirlik müessesesini niye birden kaldırmamıştır? Bunun en temel iki tane vasfı vardır. Yani ben kıymetli vakitlerini kardeşlerimin almak istemiyorum. Çok uzun bir tarihi mütalaya da girmek istemiyorum. Fakat iki ana nokta vardır İslamiyet'te. Bir kere bu ana noktaların, yani kaldırılmayışındaki iki ana noktadan sonra da ayrıca İslam'ın bu hadiseye bakışını da çok güzel ortaya koyan bir ölçü vardır. Nedir iki ana nokta? Hemen özetleyebileceğimiz, bundan ibarettir demiyoruz. Tekrar söylüyorum. Şu konuşmayı birçok akademisyen kardeşimiz dinleyebilir. Birçok tarihi malumata sahip olan kardeşlerimiz de dinleyebilir. Fakat biz asgari seviyede bir malumatı vermeye çalışıyoruz. Neden İslamiyet bir anda esirliği kaldırmamıştır? Cariyelik müessesesini kaldırmamıştır? İki ana sebebi var dedik. Birincisi, bir, savaş esnasında psikolojik harp tekniklerinde de günümüzde de kullanılan karşı tarafı caydırmak üzere sizin bazı yaptırımlarınızın olması lazımdır. Yani şimdi düşünün, iki toplum birbiriyle savaşıyor veya iki tane savaşan grup var. Bu gruplardan bir tanesi diyor ki ben gelip seninle savaşırım, senin sınırlarını geçersem veya seni bir şekilde mağlup edersem seni esir olarak alırım. Senin etrafındaki insanlar, ailen vesaire, hanımların, şunun bunların, kız çocukların var, onları cari olarak alırım. Kendi hürriyetlerini kaybetmiş olarak bana hizmetkar ederim diye bir toplum var. Bir grup var savaşan gruplar içerisinde. Karşı tarafta şöyle dediğini düşünün. Aa, biz çok enteresan bir grubuz. Biz sizinle savaşırız. Biz sizi inim inim inletiriz. Savaşta biz sizi yeneriz. Ama esir etmeyiz sizi biz. Hanımlarınızı rahat rahat şey olsun. Hiç etrafınızda bizden tarafı ne esir olma ne cariye alma gibi bir kaygınız olmasın. Bizde öyle şeyler yoktur dersen, bir kere karşı tarafın savaş esnasında kuvvetlenmesine, karşı tarafında sana yaptırımlarının daha çok artmasına sebep olur. Yani bir şeyi yaptıktan sonra onun müeyyidesinin şiddetini karşı tarafı hissettirirseniz, savaşı ta başından kazanmış bile olursunuz. Bu müeyyideler o kadar insana korku verir ki, öyle bir baskı oluşturur ki, adım atarken, size karşı hamle yaparken, 10 kere değil, belki 1000 kere daha düşünmesi icap eder. Ya ben yenilirsem, ya esir düşersem, ya bu beğenmediğim insanlara ailemi, topraklarımı kaptırırsam, ganimet olarak bütün malım, mülküm giderse diye düşünmezse bir insan, rahatlıkla savaşır. Hani şöyle düşünün, daha basit hale indirgeyim, bırakın meydan savaşlarını. Etrafta, arkasında, geride bıraktığı insan olmayan kişi, benden sonra buna böyle bir şeyler yaparlar, ederler diye düşünmeyen bir insan, sokak savaşında bile daha cesaretli olur.
Eyvallah.
Ama bilirse ki kendi yaptığıyla kalmayacak, yaptığı işin devamında etrafına da zarar gelecek diye düşünürse, o insan savaşmamak üzere caydırılır. Buraya getirmek istiyorum mevzuyu. Çünkü İslam esirlikten evvel, esareti istememesinden evvel, savaşı istemeyen bir görüşe, bir ahlaka sahiptir. Fakat bu kadar sulh içinde ben yaşayacağım, herkese selamet, rahmetimi dağıtacağım, ben böyle yapıyorum diye sen gelip benim ensemde boza pişireceksin. Buna da hiç asla müsaade etmez. Çünkü neden? En korunması gereken ölçüler İslam'dadır. Çünkü en merhametli ölçüler İslam'dadır. En selametli olma İslam'dadır. Adı İslam zaten. Elini kaldırıp ben sana bir şey yapmayacağım diyen insana bile kılıç inmez bizde. Fakat neticede böyle merhamet, böyle selamet, böyle güzellikler vaat eden bir görüşün mensuplarına nasıl olsa bunlar merhametli, nasıl olsa bunlar çok iyi deyip de tecavüze herkes yeltenir. Düşünün, savunması olmayan, çok iyi niyetli olan bir toplumu fark eden ne yapar? Çakal gibi, kurt gibi, kurt kuzuya saldırır. kurdun kuzun tasallutundan korumak için koyunun kuzunun yanına bile köpekleri dikersin. Çoban köpeklerini dikersin, çobanı dikersin. İşte bu caydırıcı olmak durumundadır. O zaman toparlarsa esir etme, esir alma, cariye etme gibi bu baskının karşı hissettirilmesinden dolayı İslamiyet tamamen bunu kaldırmamıştır bir. Zaten İslam'la gelen bir esirlik meselesi de yoktur. Esirlik şartlarını ve cariyelik şartlarını düşündüğünüzde bir esir, esirlikten gelen bir kişi bizim toplumumuzda orduya kumandan bile olmuştur. Cariyelikten gelen bir insan Hazreti Peygamber'e eş bile olmuştur. Annemizdir bizim Hazreti Mariye. İbrahim radıyallahu anh'ın annesidir. Ona dil uzatan kişi imandan düşer. Bizim cariye kavramımız, bizim bir şekilde esirlik kavramımız baş tacı edilebilecek bir şekildir. İkincisi niye esareti kaldırmamış? Bir de bunun toplum açısından, sosyolojik açıdan bir özelliği var. Bu savaş, savunma vesaire. Fakat bir de sosyolojik tesiri var. Bunu da şöyle izah edeyim, daha pratik olsun. Seneler evvel bir üniversitede konuşmaya, konferansa katılmıştım. Orada çok kıymetli, şu an ismini hatırlayamıyorum. Lise yıllarıydı yani. Lise 1, belki orta 3 seneleriydi. O zaman gitmiştik. Meraklıydık böyle konferanslara vesaire falan. Orada bir hocanın söylediği sözü hiç unutamam. Abraham Lincoln Amerika'da esirliği ortadan kaldırdığı andan itibaren, esir almak yasak, esir yapmak yasak diye kanun çıktığı andan itibaren tespit edilmiş, esirlerin %80'inden fazlası tekrar aynı yere gidip aynı efendim sahibim dediği insanların hizmetinde bulunmak zorunda kalmıştır. Ve çok ağır şartlarla. Niçin? Biliyor musunuz niçin? Çünkü esir denilen kişi onlarda ne bir doğru dürüst dil biliyor, ne ticaret biliyor, ne sanatı var. Affedersiniz, hayvan gibi güdülmüş sadece. Bir anda esirlik müessesesini kaldırdığınız zaman ortada sefil bir insan grubu, bir sosyolojik afet kendisini gösterir hemen. İslamiyet'te bir anda bile esiri azat etmek yok. Yetiştirip eline sanatını verdikten sonra, sadakatini gösterdikten sonra azat etmek var. İslamiyet'in getirdiği ahlak müessesesinde bir esir kendi ekmeğini kazanamayacak durumdaysa onu sen bildiğin gibi yap, benden git demeye hakkın yoktur. Onun muhakkak surette ıtık namesini verdiğin zaman eline, azat ettiğin zaman muhakkak surette eline ekmeğini alacak, ailesini geçindirecek, bir yuva kuracak, bir ticaret yapabilecek duruma gelmeli. Bu şartta esir azat edilir. Yoksa azat et, ortada sefil bir şekilde yaşasın. Sonra kuru ekmeğe vesaireye talim edecek derecede başka kişilerin yanında sömürülsün. Buna müsaade etmemiştir. Tarihi bir hadisedir ki, işte Amerika şu anda karşımızdadır. Bir esir memleketidir Amerika. İngiltere'nin bir müstemleke ve orayı burayı zapt edip de, orayı burayı işgal edip de sömüren, sömürgecilik imparatoru gibi, İngiltere gibi, bunlar bu iki o zamanın veya şu zamanın süper devleti olarak gösterilen insanlar tarihleri karanlık, pis, iğrenç sayfalarla doludur. Bunu unutmamak lazımdır. Dolayısıyla onların esirliğe bakışı bir siyasi manevrayla, tamam esir değilsiniz, hürsünüz denildiği anda evinde adam normalde yemek yiyorsa, efendim çiftliğinde kahya konumundaysa bir anda vasıfsız işçi, parayla ücretle çalışmak zorunda kalan ve mecbur kalan, çoğu da parasız kalacak şekilde rezil ve sefil olan bir toplum ortaya çıkmıştır. İşte İslamiyet bundan sonra bir karar almamıştır. Güzel İslam'ımız, güzel dinimiz. Allah ayrı koymasın hiçbir ahkamında.
Amin.
Daha bu rezillikler yaşanmadan evvel bırakın cariyenin aldığı şeyleri, şimdi cariyelik hükmünü konuşuyorlar. Cariyenin aldığı hakları bırakın. Mekkeli müşrikler zamanında, cahiliye devrinde bir kadının meta gibi satıldığını, Bizans İmparatorluğunda bir kadının kocası öldüğünde üzerindeki parası pulu bile hepsi devlete geçer veya civarında bulunan en kuvvetli adama geçer, kadını da kim nasıl isterse öyle muamele ederdi. Hani çok çok talihli olacak da bir şövalye bilmem ne meftun olacak da, güzel bulacak da, efendim bir şekilde yanına alacak barındırmak için. Kisra tarafında da yine öyle. Kadın maldan daha aşağı, yani bir binek hayvanı kadar değeri yok kadının o vaziyette. Zaten Mekkeli müşrikler zamanında kız çocuklarının toprağa diri diri gömüldüğünü düşünürsek, İslamiyet'in o zamandaki, o çerçevedeki esirlere, cariyelere muamelesi ve şuraya bakınız ki 10 tane mümine okuma yazma öğreten kan düşmanının, can düşmanının serbest bırakılması hadisesini gördüğünüzde hiç kimse buna bir şey diyememiştir. Ne acıdır ki bugün İslam aleyhine çalışmalar yapan müsteşrikler bile, Vatikan'daki bilmem neredeki İslam araştırma merkezleri bile İslamiyet'in bu esirlik ve cariyelere verdiği statünün güzelliğini bildiklerinden onlar bile konuşmamıştır. Fakat bize olan bizden, bana olan benden demiş ya, hani bir kuş vurulmuş okla, vurulduğu okun şöyle bir arkasına bakmış ki arkasında kuş tüyü var. Demiş ki bana olan benden. Aynı bu hesap, tarihini vesairesini bilmeyenler, tarihine baktığında utanılacak sayfa yok denecek kadar az ki, tarihi yazan ecdadının tamamına yayılabilecek bir ahlaksızlık değil, münferit vakalardan öteye geçmeyen bir tarihe sahip olduğu halde, bir İslam kültüründen geldiği halde hala bu hususlarda ileri geri konuşan insanlar, dini, insafı, imanı bir kenara bırakın, henüz daha tarihi, siyaseti, askeri sahadaki gelişmeleri, bir sosyolojiyi bile bilmedikleri aşikardır. Maalesef bize olan bizdendir.
Eyvallah.
Şimdi bunlardan sonra biz istiyorsanız burayı özetlemiş olalım. Esirlere olan muameller hakkında da yine bir okumuş olalım.
Eyvallah.
Orayı galiba yine birinci bölümü maalesef inşallah ihya olmuştur. Bu önemli bir mesele çünkü.
Eyvallah.
Bu. Bu hususta hadi onu da söyleyeyim.
Buyurun.
Tam Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı zikretme mevsimindeyiz. Bir gün Hazreti Fatıma validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, babacığım, biliyorsun ki Hasan da Hüseyin de onların çocukluk halleriyle meşgulüm. İşte peşlerinden koşturuyorum. Bir yandan evi temizliyorum. Çok yoruluyorum. Bana sizin hizmetinizde olan bir kişiyi, Beytülmal'in de uygun gördüğü bir kişiyi hizmet etmesi için, yardımcı olması için verebilir misin? Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki, hakkını verebilecek misin? Babacığım diyor, yani hakkını vermek dersen yediğimden yedireceğim, giydiğimden giydireceğim. Eziyet de etmeyeceğim. Elimden geldiği kadar hakkını vermeye çalışacağım. Aman kızım diyor, aman kızım, çok dikkat et. Peki babacığım diyor, bir tane hizmetli alıyor. İki cihan serveri Efendimiz sabah ve akşam ya veyahut günde muhakkak iki kere hususi olarak kızını ziyaret edermiş Cenab-ı Fatma validemizi. Bid'atun minni diyor, benden bir parça Fatma validemizi, yani muhakkak görmeden edemez derler ya, muhakkak surette gündüz uğruyorsa muhakkak akşam da uğrarlar. Günde en az iki kere hususi ziyaret ederlermiş. Halbuki yan yana Hücre-i Fatıma gidenler Medine-i Münevvere'yi görmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hemen arka taraflarında, yani biraz daha böyle kuzey tarafında. Bir gün hane-i saadetlerine Fatma validemizin içeri girmişler. Yeri süpürüyorlar. Fatma validemiz bir tarafta süpürüyor. Hizmet eden kişi de bir tarafta. Kasıt yok. Kasti olarak değil. Fakat hizmet eden kişi pencere tarafında güneş gören tarafı süpürüyor. Fatma validemize diğer tarafı. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kızım Fatıma, hakka hukuka riayet ve dikkat et demedim mi sana? Bak o güneşin altında terliyor, sen gölge taraftasın diyor. Bırakın efendim siz cariyeyi, esiri, ben daha bir evin hanımına dahi böyle muamele yapılamayan bir toplum olduğunu düşünürsem, Allah Resulü'nün zaten her zaman kölesi ve cariyesi olalım. Mesele değil. Ama merak etmesinler ve ahmaklık göstermesinler. Allah Resulü'nün himayesinde bir cariyenin şerefi birçok yerdeki hür kadının şerefinden ve rahatından fevkalade daha iyidir.
Eyvallah.
Bunu da unutmamak lazım.
Eyvallah. Abi, esirler mevzu hakkında ilk bölümdeki izahlara belki şu mevzu da bir katkı yapacaktır. Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın.
Evet, onu okuyalım, hem bir hatırlamış olalım. Evet. Yani bizzat o durumu yaşayan sahabinin naklettiği şeyi efendim okuyalım inşallah. Evet. Buyurun.
Esirler arasında bulunan Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh kardeşi Ebu Aziz der ki: "Esirler Bedir'den Medine'ye getirildikleri zaman ben de Ensar'dan bir ailenin yanına düşmüştüm. Resulullah biz esirler hakkında Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştu. Bu sebeple de onlar sabah ve akşam..."
Yani tavsiye deniyor ama bu hani emir hükmündedir. Allah Resulü böyle yapınız deyince hani siz bilirsiniz demek değildir o. Hani askerde bize bir şey öğretmişlerdi. Komutan isterse yavaş sesle bir şey söylesin, asker son derece böyle dik bir sesle "emredersiniz komutanım" diye bağırır ya. İki cihan Selber Efendimizin "böyle böyle olması lazım, böyledir" dediği, diye söylediği, tembih ettiği şeylerin hepsi emir hükmünde kararnamedir. Allah Resulü böyle söyledi. Tavsiye ederken vasiyet manasına gelen tavsiye kökündendir. Yani "ben sana bunu tavsiye ediyorum" deriz. Tercüme ederken orijinal metninde "vetevasav" kelimesiyle geçebilir. Tavsiye kökünden gelebilir. Fakat bizdeki karşılığı değildir tavsiyenin. Orada Allah Resulü tavsiye ediyorsa o vasiyet hükmündedir. Emirdir yani. "Ben bulunsam da bulunmasam da bu böyledir" demektir. Bunu da lütfen yani şey yapayım, berayı malumat arz olunur. Evet.
"Bu sebeple de onlar sabah ve akşam yemeklerinde ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerlerdi."
Bana verirler derken yani bana verirler değil, değil mi?
Eyvallah.
"Ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerdi" diyor. Bunu geçen haftada izah ettik. Çünkü hurma bulunuyor. Ama ekmek tandırda vesairede falan pişiyor. Kıymetli, çok bulunmayan bir şey. Hurma her yerde bulunuyor. Yemiş ağaçlar da var. Fakat ekmek için ayrıca bir şey lazım yani... Ekmek daha kıymetli. Hurmayı kendisi yiyor ashab. Esirlerine neyi veriyor? Ekmeği veriyor. Evet.
"Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse onu bana verirdi. Ben de utandığımdan o ekmek parçasını veren kimseye iade ederdim. Fakat o yine ekmeğe dokunmadan tekrar bana verirdi."
Evet. Bunları düşünürsek, demin anlattığımız misalle de birleştirirsek, İslamiyet'in getirdiği esirlik statüsü, efendim esirliğin konumu, şu an bile ücretli çalışan insanlar, bir evde hizmette olan insanlar bile İslam tarihindeki esirlerin ve cariyelerin durumunu okusalar, yani samimi söylüyorum, çok bilindik, çok büyük yüksek müesseselerin efendim bir şefinden, bir efendim sekreteryasından çok daha kıymetli, çok daha güzel bir durumdalardı. Bunu hakikaten yani düşünmek lazım. Çalışan bir insanın çocuğu doğduğundaki süt vesaire, emzirme, analık vesaire durumlarının bile şu anda çözülemediği bir ortamda, bir de düşünün mal gibi satıldığı bir zaman, hiç insana itibar edilmediği bir zamanda, İslamiyet'in getirdiği statü, İslamiyet'in getirdiği rahatlık, hala hazırda bırakın hür insanlarının kölelerine verdiği emniyet ve rahatlık, şu anda hür çalışan insanların kavuşamayacağı bir durumdur. Bunun altını çizerek tekrar söylüyorum.
Eyvallah.
Evet.
Şimdi Hazreti Zeynep'in gerdanlığı göndermesi mevzu var.
Evet, programın başında ilan ettik ama eyvallah, bir türlü şey yapamadık. Evet.
Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Zeynep'in kocası Ebu As bin Rebi de vardı. Hazreti Zeynep radıyallahu anha'nın kocası Ebu As'ın fidye-i necatı olmak üzere boynundaki gerdanlığı çıkarıp Medine'ye gönderdi.
Allah Allah.
Bu gerdanlığı Hazreti Zeynep'e evlendiği sırada annesi Hazreti Hatice hediye etmişti.
Allah Allah. Evet.
Resul-i Kibriya'nın bu güzide kerimesinin gerdanlığını fidye-i necat olarak göndermesi ashab-ı kirama fazlasıyla tesir etti. Peygamber Efendimiz de onu görünce son derece rikkate geldi ve "Eğer münasip görürseniz Zeynep'in esirini salıveriniz, bedelini de geri çeviriniz" buyurdu.
Tabii burada kıymetli müellifimiz Resulullah Efendimiz rikkate geldi diyor. Rikkat kelimesi nedir? Rikkat, rakikul kalp derler. Kalbin incelmesi, kalbin hassaslaşması. Bizim için bu söylenir. Mesela bir hadise görürüz. Aç bir ilaç efendim insanların halini görürüz. Perişan, pecmürde bir halde yaşayan bir yokluk içerisinde bir insan görürüz. Ne yaparız? Kalbimiz titrer. Hatta belki gözümüzden yaş bile akar. Deriz ki kendi kendimize, kalbim rikkate geldi. Fakat Resulullah için bu söylenmez. Allah Resulü için kalbi rikkate geldi denmez. Rikkat, rakikül kalp bile rakikül kalp olalı Hazreti Peygamber'den öğrenmiştir rikkati. Buna rikkat değil, dikkat lazımdır, dikkat. Resulullah rikkate geldi denmez. Resulullah Efendimizin o hissiyatı cemalinden hissedildi. Cemalinden gözüküverdi, mübarek gözlerinde yaş birikti ve o gerdanlığı görünce o annemiz Hatice validemizi bir yandan, diğer yandan da kızının fedakarlığı karşısında iki cihan serveri Efendimizin yüzünde o hal zuhur etti demek çok doğrudur. Yoksa Allah Resulü'nün kalbi bütün ümmeti Muhammed'e, bütün alemlere, alemlere rahmet olduğu için bütün alem için rikkatle çarpar. Başka türlü çarpmaz o kalp. Allah Resulü'nün mübarek kalbi hep rikkatle çarpar. Hiç başka türlü olmamıştır. Kafirler, kendisine söven insanlar, katletmeye gelen insanlar için bile "Ya Rabbi bilmiyorlar" diyecek bir kalbe sahip olan Allah Resulü için kalbi rikkate geldi denmez. Bu yanlışlıkla, sürçülisanla söylenmiş bir şeydir. Belki bizim gibi insanlara anlatmak için müellif böyle söylemiş ama doğru bir söz değildir. Rikkat kelimesine dikkat etmek lazım. Evet.
Bunun üzerine sahabiler Ebu'l-As'ı serbest bırakıp gerdanlığı da geri çevirerek Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek kalbini memnun ettiler.
Burada yine çok enteresan bir şey var, satırlardan kaçan. Daha doğrusu satırda geçiyor ama satır arası kalan. "Hayır, tamam, bu gerdanlığı almayacaksınız. Bundan fidye alınmayacak" demiyor Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz ya, hukukun üstünlüğü. Allah Resulü bir hukuk koyduktan sonra o hukuku değiştirirken bile meşveretle değiştiriyor. İsterseniz almayalım. Yani bir hukuk var çünkü. Herkesten alınacak bu fidye. Amcasından bile, çok sevdiği amcası için bile almış. Gerdanlık mevzu bahis olduğunda, ashabın da hüznünü gördüğünde, ashabı da ne kadar Hazreti Peygamber'i seviyor ki, bak peygamberin ruhuna ne kadar yakın ki, onlarda da aynı hal zuhur etmiş. Peygamberden almışlar o rikkati. Bunun üzerine iki cihan Selber Efendimiz meşvereti açıyor. "İsterseniz almayalım. Kabul eder misiniz?" diyor. "Hayır, ben burada amirim. Ben Allah'ın Resulüyüm. Almıyorum" dese yine kimse bir şey demeyecek. Ve zaten "Lebbeyk ya Resulallah" diyecekler. Emredersin. Ama hukukun üstünlüğü var ya, o hukukun kendisi, kendi kızı, kendi damadı için bile olsa değişmeyeceğini gösteren fevkalade bir örnektir bu. İslam tarihini yazanlar, İslam tarihinden hukukun üstünlüğü bahsini işleyenler, lütfen bu hadiseyi de kendi dökümanlarınızın, döküman değil de dökülmeyecek, ortalığa saçılmayacak en güzide satırlarınıza lütfen bu satırları da ilave ediniz, bilmeyenlere anlatınız diye de haddim olmayarak tavsiyede bulunuyorum. Evet.
Bedir zaferi gerek Medine içinde ve gerekse dışında müsbet menfi akisler uyandırdı. Her şeyden önce Medine içindeki Yahudi ve putperestlerin gözleri yıldı. Hatta Yahudilerden bazıları Efsafını kitaplarımızda okuduğumuz zat budur. Artık ona karşı durulamaz. Galip olacak hep odur diyerek imana geldiler.
Allah Allah. Bazı Yahudiler imana geliyor.
Eyvallah.
Burada bir şey var ama neyse, anlatayım anlatmayayım mı diye düşünüyorum. Hadi biraz daha devam edelim. Evet.
Bir kısmı ise korkularından iman etmiş gibi göründüler. Ama fitne ve fesat çıkarmaktan yine de vazgeçmediler.
Ki bu fitne ve fesat ta Cenab-ı Hüseyin Efendimizin şehadetine, katline kadar gidecektir. Onların fitne ve fesatları bir şekilde baş gösterecektir. Ya anlatmayacağız dedik ama bir şey söylemek istiyoruz. Bu da çünkü ya bugün dedik ki biraz uzun gidelim ama Mustafa'cığım. Şimdi bakın, ehli kitap ne diyor? Ehli kitap derken Yahudileri ve Hristiyanları. Haber verilen zat budur diyor. Orayı bir daha okur musunuz metni?
Efsafını kitaplarımızda okuduğumuz.
Efsafını kitaplarımızda okuduğumuz. Vasıfları biliniyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıflarını biz biliyor muyuz acaba? Mesela Delailu Hayrat isimli çok güzel Allah Resulü'nün de isimleriyle başlayan hem Esmaül Hüsna hem de Esma-i Nebi ile başlayan çok güzel bir salatü selamları toplayan kitap vardır. Cezuri Hazretleri'nin. Ve bunun artık her yerde baskısı yapıldı. Herkes de bunu bulabilir. Şimdi efsafı kitaplarımızda haber verilen diyor. Nedir o efsafı? Hangi efsaftır bu?
Artık ona karşı durulamaz, galip olacak hep odur.
Evet. Nerede var bu? Hem cihat edecek o gelen ahir zaman nebisi diyorlar. Çünkü biliyorsunuz her peygamberde cihat emri yok.
Evet.
Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında cihat var. Hazreti İsa'ya mensup olanlara cihat izni yok. Mesela diyorlar ya işte sağ yanarına vursa diğerini çevireceksin diyor Hazreti İsa. Cihat etmek yok. Gerçi İsevi efendim Hazreti İsa Aleyhisselam şeriatını Tevrat'tan alır. İncil'de ahkam yoktur. İncil dua kitabından ibarettir. Bütün ahkamını Tevrat'tan alır. Bu sebepten dolayı da dünya üzerinde Hristiyanlığı yaymaya çalışırlar. Çünkü biliyorsunuz sen ben şimdi istesek de Allah muhafaza eylesin. İstesek de Yahudi olamıyoruz Mustafa'cığım, biliyor musun? Hani bir adam gelse ya ben Yahudi olmak istiyorum dese olamıyor. Biliyor musunuz bunu? Hiç duydunuz mu bunu?
Yok abiciğim.
Neden olamıyor biliyor musun?
Yok.
Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam sadece Yahudilere gönderildi diye inanıyorlar.
Yani bir millete mi?
Millete tabii. Yahudi ırkından olmadığınız için siz isteseniz bayılsanız da ben Tevrat'ı çok seviyorum ya beni alın. Olamazsın diyor. Gel seyret ama Yahudi olamazsın diyorlar. Çünkü Yahudilerin Rabbi Allah inancı var. E ne olacak? Şimdi bunu ne kadar yayabilirsiniz siz bunu? Yani Yahudi yapamayacağınız göre ne kadar yayabilirsiniz? Ama bunun kaynaklarını büyütebilirsiniz. Eve sokmazsınız ama bahçe genişleyebilir. Bahçedekini sonra devşirirsiniz. Nasıl? Bunun bahçesi Hristiyanlıktır. İseviyet adına yayıldıktan sonra ahkamı bizden almak mecburiyetindesiniz der. Dünyevi hiçbir hukuk ve kanun İncil'de geçmemektedir. Neyse. Şimdi fazla şeye girmeyelim. Doğruyu bile söylediğin zaman sansasyon oluyor. Şimdi orada Allah Resulü'nün bakın ey müminler, Müslüman kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok ismini bilirsiniz. Enbiya'da ortak olan ismi vardır. Mesela Halilullah. Hem Hazreti İbrahim'in ismidir, lakabıdır. Hem Hazreti Fahri Alem'in ismidir. Neciyullah, Safiyullah, Kelimullah. Bunlar aynı zamanda Resulullah Efendimizin isimleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ismi daha var. Birkaç tane daha var da bir tanesini söyleyeyim. Sahibul Kadib veya Sahibul Kabid. Nedir bu? Elinde demiri tutan. Bu demir için demir yani kılıç kabzası veya elinde büyük bir demir asa olan. Sahibul asa manasına geliyor bu aynı zamanda. Sahibul kadim. Asa manasına da geliyor. Elinde caydırıcı silah olarak tuttuğu bir şeyi var. Savaşmak için eline verilen veya başkalarını caydırmak için sürüsüne dadananları kovmak için. Hepsi var lügatta manası. Sürüsüne dadananları kovmak için elinde demir bulunan, elinde bir asa bulunan, kuvvetli bir sopa gibi bir şey bulunan zat diyorlar. Bu vasfıyla ehli kitap tanıyor Hazreti Peygamber Efendimiz'i. Ve diyorlar ki işte o bahsedilen elinde o demiriyle, asasıyla veya kılıcıyla insanları caydıran ve asla ve asla kendisine hükmetmek isteyenlere rağm olmayacak şekilde onları mağlup eden muzaffer peygamber demek. Diyorlar ki işte bak evsafı da çıktı. O evsafı da var. Bu diyorlar beklenen peygamber, artık kimse ona karşı duramayacak diye ehli kitabın bir kısmı hemen Müslüman oluyorlar Bedir'den sonra. Ama bir kısmı da hasetlerinden dolayı. Zaten Kur'an'a ve peygambere bir insan haset etmiyorsa, deli değilse muhakkak surette en azından düşman olmaz. Ya deli olması lazım ya tamamıyla şeytanlığından, hasetliğindendir. Başka türlü ihtimal yoktur. Zaten onların adı var işte kafir, müşrik falan diyorsa ama temelinde bu vardır. Ebu Cehil'in niye bana gelmedi bu kitap demesi gibi, haset etmesi gibi. Müşriktir adı ama temelinde haset, kibir vardır. Ya da delidir. Üçüncü şıkkı yoktur bu işin. Üçüncü şıkkında olan insan düşman olmalı en azından. Bilmiyorum, Allah Allah ne acayip şey der. Bir problemi yoktur. Cahildir yani. Öğrenince hemen zaten ne güzel şey der. İslam oluverir. Fıtratına uygun olduğu için. İşte hemen bu ehli kitapta bildirilen vasfı yüzünden Bedir gazasında aşikarı olduğu için bu. Ayın 14'ü gibi Bedir adeta orada da zuhur ettiği için bir kısmı hemen kabul etmiş. Bir kısmı da ne yapmıştır? Kabul etmemişler. Fakat biz bunu kabul etmedik diyebilecek cesaretler olmadığı için ne yapmışlardır? Münafıklık, sinsilik yaparak kendilerini saklamışlardır. Evet.
Habeş Necaşisi de peygamberimizin bu muzafferiyetini haber alanlar arasındaydı. O da ülkesinde bulunan muhacir Müslümanlara Allah Resulüne Bedir'de yardım etmiştir. Bundan dolayı hamd ederim diyerek memnuniyet ve sevincini ishar etti.
Evet.
Medine'de Müslümanlar arasında bayram havası yaşanırken Mekke'de müşrikler ise tam bir matem havasına bürünmüşlerdi. Bedir galibiyetiyle civarındaki kabilelere de gözdağı verilmiş oldu.
Evet.
Ebu Leheb Bedir'e katılmamış ve yerine Asi bin Hişam'ı göndererek Mekke'de kalmıştı. Kureyş ordusu, İslam ordusu karşısında büyük bir hezimete uğrayıp Mekke'ye dönünce, Ebu Leheb, Ebu Süfyan bin Haris'i yanına çağırarak, "Ey kardeşimin oğlu, halkın işi nasıl oldu bana anlat," dedi. Ebu Süfyan İbni Haris, "Vallahi," dedi, "biz o cemaatle karşılaşınca bozguna uğradık. Onlar da kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir aldılar. Fakat ben halkı kınamam ve ayıplamam. Zira kır atlara binmiş, akbenizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi."
Bembeyaz atlara binmiş, ak yüzlü süvarilere rastladık diyor. Allah Allah. Müşrikler de gördü demek ki melekleri. Değil mi?
Eyvallah.
Ya evet.
O sırada Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadl ile kölesi Ebu Refi de orada bulunuyorlardı.
Burada bir özellik var. Haddimi aşmak istemiyorum ama bazen insan bir şeyleri gördüğünde kendini bir şey zannedebilir. Çok fazla şey oldu ama esasında az bir şey anlatmak içindi bu. Bir şeyleri gördüğüm zaman kendini iyi zannedebilir. Fakat şunu unutmasın. Bazen insan hesaba çekilirken de bir şeyler görür. Buradan da ehli tarika bir ufak bir göndermede bulunmuş olalım. Bak müşrikler melekleri görüyor. Ama meleklerle beraber oldukları için değil. Melekler karşısına aldıkları, melekler o hesabı almak için onlara gözüküyor. Dolayısıyla insan gördüğünün derecesini anlayabilmek için bile muhakkak ehli hal olan birisinden, ilmi olan birisinden yardım istemeli derler. Böyle nereden istiyse. Evet.
O sırada Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadl ile kölesi Ebu Refi de orada bulunuyorlardı. Ebu Refi Vallahi o gördüğün süvariler melekler idi deyince Ebu Leheb hiddetlenip yüzüne şiddetli bir tokat indirdi. Sonra da üzerine çöküp dövmeye başladı. Ümmü Fad gayrete geldi.
Ümmü Fad kim? Hazreti Abbas Efendimiz'in
zevcesi.
Eşi yani. Evet.
Biçare köleyi efendisi burada yok diye dövüyorsun diyerek bir çadır direğiyle Ebu Leheb'in başını yardı.
Ellerine sağlık.
Ebu Leheb zelil ve perişan bir halde kalkıp gitti. Gam ve kederinden ağır hasta oldu.
Allah Teala'nın adetidir kardeşim. Çok kibirlenen, çok büyüklenen insanları zayıf gözüken, zayıf görünen bir mahlukuyla, bir mevcuduyla tepeler. O kadar insan, o kadar cengaver Ebu Leheb'in öldürülmesi için hamle yapmıştı. Ama bak, bir kadın çadır direğiyle kafasına vurdu ve yardı. İflah olmadı. Hakkın tokadı, hakkın sillesi bazen böyle zuhur eder. Ne kadar belli ki haktan zuhur ettiği, o yarık, o hastalık, onun sebebi mevti oldu. Evet.
Gam ve kederinden ağır hasta oldu. Bir hafta sonra da Resulullah'a ve Müslümanlara yaptığı şiddetli düşmanlığın hesabını vermek üzere ölüp gitti.
Nasıl verecek ki hesabını? Hesabını vermek üzere gitti ne? Hesabını verememek üzere gitti. Evet.
Oğulları ölüsünü 2 veya 3 gün beklettiler. Evinde cesedi kokmaya başladı.
Hesap bize sorulacak. Hesap tanıyanlara sorulacak. Tanımayanlara hesap sorulmayacak. Onlara hesapsız bir azap var. Tanıyıp yolunda gidenlere de bir gayri hesap, hesapsız bir cennet var. Adede gelmeyecek, hesaba da sığmayacak. Ne hesap görülecek bir ağırlık, ne de hesaba gelebilecek nimet. Tadat, adede gelebilecek bir nimet var. Bunu da yine bu Muharrem akşamlarının berekatıyla biraz böyle farklı işlemiş olalım muhabbet bağını. Evet.
Hastalığının bulaşmasından korktukları için kimse yanına yaklaşmak istemiyordu.
Çocukları bile. Evet.
Kureyşlilerden biri bir gün oğullarına, yazıklar olsun size. Babanız evinde koktuğu halde onun yanına uğramamaktan utanmıyor musunuz dedi. Onlar, biz onun hastalığından korkuyoruz deyince adam, haydi gelin ben size yardım edeyim diyerek gittiler. Fakat yanına yaklaşılacak gibi değildi.
Evet.
Onu ne yıkadılar ve ne de ona el sürdüler. Uzaktan üzerine su serptiler. Sonra sürükleyerek götürüp Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömdüler. Üzerini taşla kapattılar.
Mekke'nin yukarı tarafları dediğini biliyor musun? Bir hayvan öldüğünde, leş haline geldiğinde civarda mikrop çoğaltmasın diye götürürler Mekke'nin uzak bir yerinde bir dağın tepesine veya işte bir tepeye onları gömerler. Bir leş gibi, bir hayvan ölüsü gibi. Hayvana hakaret ediyoruz tabi. Götürdüler bir yere tıktılar. Allah bu nevi ahvalden bizleri muhafaza eylesin.
Amin. Ebu Leheb'in o ibretli ölümü mevzuyla ikinci bölüm.
Benim hocamın güzel bir duası vardı. Derdi ki Allah Teala bizi İbret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin.
Amin.
Derdi. Cenab-ı Hak inşallah ibret nazarıyla bakmayı nasip eylesin. İbret nazarıyla bakılmaktan muhafaza eylesin.
Amin.
Evet. Bu arada hatırıma geldi diye söylüyorum. Ebced hesabı vardır. Ebced hesabı. İbret. İbret denildiğinde insanlar çok güzel hadiselerden dolayı veya bir alimin vefatından dolayı da ibrete sevk edilirler. İbret dediğinizde Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin göçtüğü tarihi veriyor. İbret, ibret diye iki kere söylediğinde tekkelerin sırlanması, seddolunuşu tarihini veriyormuş Ebced hesabıyla. Böyle bir geçenlerde okuduydum da oradan aklıma geldi.
Eyvallah.
Evet, devam edelim.
Münafıkların ortaya çıkışı bahsi var şimdi müfredatımızda.
Tabii. Neden? Bu tabii bir durum. Kitabın tertibinde de münafıkların ortaya çıkışı derken artık nifak üzere yürüyen bir durum var. Ve münafıkların safını da kendi, münafıkların safı olmaz da hani münafıkların safı demeyelim, münafıkların kendi çerçevesi de artık daha tebarüz ediyor. Neden? İşte ehli kitabın tavrı artık belli oluyor. Belli olmayanlar zaten nifakla yoluna devam edenler. Savaşılmış, Bedir gazasından sonra, çünkü Bedir direkt savaşa gidiyoruz diye gidilmeyen bir harp.
Eyvallah.
Bedir'den Bedir'e gidiş, kafileyi, kervanın yolunu kesmek, ticaret kervanına bir sekte vurmak üzere yola çıkan bir durum. Ama bunu haber alınca Kureyş ne yapmıştı? Ordusunu toplayıp gelmişti. Hatta sahabinin çok büyüklerinden Zevat, birçok Zevat Bedir'e iştirak etmemişlerdir. Savaş gibi gidilmemişti. İki Cihan Serveri Efendimiz kervana müdahale gibi gidiyordu ve iş bir anda gazaya dönüverdi. Tabii bu Allah ve Resulünce malumdu ama neticede böyle bir durum vardı. Şimdi Medine'de buna sevinenler var, sevinmeyenler de var. Neticede artık herkes hangi tarafta olduğunu göstermek durumunda. Bu çizginin çok net bir şekilde sadece Allah Resulü tarafından değil, birçok insan tarafından ortaya çıkacak şekilde bir kesinleşmesi hadisesi de zuhur etti Bedir'de. Nedir o süreç? Şimdi onu beraberce sizde okuyalım.
Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiklerinde orada başlıca Müslüman Araplar, müşrik Araplar, ehli kitap olan Yahudiler ve çok az sayıda da Hristiyan vardı. Resul-i Ekrem Efendimizin yerleşmesinden sonra İslamiyet Medine'de daha yaygın bir hale geldi. Medineliler grup halinde Müslüman oldular. Bu arada Peygamber Efendimiz Müslümanları siyasi ve idari bir teşkilata kavuşturdu. İşte bu sırada yeni bir zümre daha ortaya çıktı. Kalben inanmadıkları halde Müslüman gözüken bir grup münafık. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden az önce aralarında senelerce süren dahili çarpışma ve kavgalardan bitkin düşen Medine'nin yerli kabileleri Evs ve Hazreç aralarında anlaşarak Abdullah bin Übey bin Selül'ü kendilerine hükümdar yapmaya karar vermişlerdi.
Evet, bu eski meseleydi biliyorsunuz. Daha Es'ad bin Zürare radıyallahu anh Efendimiz akabe biatlarıyla beraber İki Cihan Serveri Efendimiz'e geldiğinde ve hatta İki Cihan Serveri Efendimiz Medine'yi Medine yaptığı zaman ve münevvere olduğu vakitte ne yapmıştı? Kendisi bir anda kral olabilecek, Medine'nin en büyüğü olabilecek bir konumdayken eyvah dedi, bizim saltanat elden gidiyor demişti ve o zamandan daha neyi vardı? Bir hasetliği vardı. Fakat yine burada ya konuşmayayım diyorum ama şimdi münafıklık dediğimizde, münafık denildiğinde bu tabir biliniyor herkes tarafından. Şimdi biz münafık diye bu tabiri nerede duyuyoruz? Dinle meşgul olan insanlar, biraz dindar olan insanlar, İslami tarihi okuyan insanlar ve dini literatür, Kur'an okuyan insanlar münafık tabirini ilk orada duyuyorlar. Nedir münafık diyorsunuz? Bakıyorsunuz tefsire, işte hoca efendileri dinliyorsunuz, mealine bakıyorsunuz. Münafık şöyle şöyle olan insanlar diye geçiyor. Fakat işin bir şeyine dikkat çekmek istiyorum ben. Farklı bir perspektiften bakmak istiyorum. Ve müsaitse kardeşlerimiz düşünmeye sevk etmek istiyorum. Münafık denildiğinde, ilk duyulduğunda herkes tarafından bu kelime o zaman biliniyor. Münafıklık bir kavram. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi dini olması şart değil. Diyelim ki bir vatandasınız. Vatan evladısınız hepiniz. Bu vatan toprağını paylaşan insanların bir kısmı buranın vatandaşı olduğu halde vatanı hakkında iyi şeyler düşünmüyor. Fakat bunu aleni olarak söylemiyor. Ne yapıyor? Vatanını parçalamak, bölmek için, vatandaşlarını huzursuz etmek için bazı faaliyetlere giriyor. Bunun adı münafıktır. Yani Arapça karşılığı münafıktır. Sen vatan haini diyorsun ya.
Eyvallah.
Vatan hainliğinin o şeydeki, yani dini literatüre geçtiğinde bu münafık olarak. Yani Mekke'de, Mekke'nin bir teşkilatı olduğunu düşünün. Hiç daha henüz İki Cihan Serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teşrif etmediğini düşünün. Orada bir meclis kurulduğunu düşünün. Mekkeliler kendi aralarında karar aldığında o kararlara uymak noktasında uyuyormuş gibi gözüküp de farklı şekilde lobi faaliyetleriyle o efendim mevcut olan sistemi çökertmeye yönelik veya zarar vermek için gizliden sinsiden bir iş yapan adamın adı da o zaman münafık. Ama en büyük nifak, en büyük sinsilik din sahasında zuhur ettiğinden, dinin kendi ifadeleri içerisinde en muhterem, en mukaddes şey dinimiz olduğu için münafık denilince sadece din içerisinde nifak yapan zannediliyor. Hayır, münafıklık bir alamettir. Yani bu devlet içinde de olabilir, bir sülale içinde de olabilir, sinsilik yapan insan içinde olabilir. Münafığın çeşitli şeyleri vardır. Ama tabiatıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen o münafıklar ki fidderkil esfeli minennâr, ateşin en altında da daha altında mürtetler ve en aşağı kısmında cehennemin bulunacak olan kimseler diye anlatılan münafıklara gelirsek, işte bu dinde nifak çıkartanlar. Fakat şunu unutmayalım, münafıklık bir hastalıktır. Vatan hainliği gibi, insanların arasını açmak gibi, bunun adı münafıklıktır. Din sahasındaki münafıklık, Allah tamamen kalp, Allah duygusu, iman ve peygambere muhabbet hususunda onlara imanı varmış da fakat sinsilik yapıyormuş gibi olduğundan en büyük nifak kabul edilir ve münafık denildiğinde de akla en önce dini sahadaki nifak akla gelir. Fakat şunu unutmamak lazım, bu her sahada geçerlidir. Evet.
Eyvallah. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden az önce aralarında senelerce süren dahili çarpışma ve kavgalardan bitkin düşen Medine'nin yerli kabileleri Evs ve Hazreç aralarında anlaşarak Abdullah bin Übey bin Selül'ü kendilerine hükümdar yapmaya karar vermişlerdi. Hatta başına giydirecekleri hükümdarlık tacını bile sipariş etmişlerdi. Fakat Abdullah bin Übey'in hükümdar olma hayalleri Resul-i Ekrem Efendimizin Medine'ye teşrifleriyle suya düşmüştü. Zira Evs ve Hazreçlilerin hemen hemen hepsi Müslüman olmuşlardı ve imanlarının icabı olarak Peygamber Efendimizin etrafında toplanmışlardı. Bu durum, reislik hayalleri suya düşen Abdullah bin Übey bin Selül'ün fazlasıyla ağrına gitti. Çevresinde fazla kimsenin de kalmadığını görünce istemeye istemeye Müslüman olmuş gözüktü. Zahiren Müslüman olduğunu, bunda etrafının psikolojik baskısı bulunduğunu bizzat kendisi de ifade etmiştir. Müreisi gazası esnasında muhacirle ensarı birbirine düşürmek için olanca gayreti sarf etmiş ve bir Medine'ye dönersek izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı orada muhakkak sürüp çıkaracaktır diyecek kadar ileri gitmişti.
Evet.
Bunun üzerine münafıklar hakkında Münafikun suresi nazil olmuştu.
Bunun üzerine nazil olmuştu sözünü de nasıl tahsih ediyorduk? Münafıkların bu sözü üzerine Allah ayet indirip tenezzül etmiyor onlara cevap vermeye. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o nebiler nebisi, efendiler efendisi ve Allah'ı en çok seven kul, Allah'ın da en çok sevdiği kul üzülmesin ve onun itibarı Allah tarafından nasıl muteber olduğu anlaşılsın diye Cenab-ı Hak ayetlerini indirdi. Yoksa münafıklar böyle konuştu, Allah da onlara cevap verdi değil. Allah Resulü'nün şerefini ve izzetini ve Allah'ın Resulüne muhabbetini tezahürü için ayeti kerime indi. Tabii biz sebeb-i nüzül, esbab-ı nüzül çerçevesinde bunları konuşurken bir böyle laboratuvar ortamında adeta sebeb-i nüzülleri konuşurken bu tabirleri kullanıyoruz. Fakat müşriklerin bu sözüne karşılık bu ayet indi demek, belki ilmi araştırma yapanlar bir yerlerde bir efendim demin de beyan ettiğim gibi o tabiri ısrarla kullanıyorum. Laboratuvar ortamında bunu yapanlar için bu konuşulabilir. Fakat halk olarak avama bunu anlatılırken, Allah ve Resulüne muhabbetli insanlara anlatılırken bu esbab-ı nüzul böyle anlatılmaz. Allah Resulünün derece-i ulyası, o şerefi, izzeti bütün herkesçe bilinsin diye Allah Resulü'nün nezdinde ve Allah Resulü'nün şerefine binaen Cenab-ı Hak bu ayetleri müşriklere değil Allah Resulü'ne inzal etti. Tenezzülü Hazreti Muhammed'dir. Müşriklere değildir. Evet.
Surenin nazil olması üzerine Abdullah bin Übey'e Ey Ebu Hubab, senin hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem git de senin için Allah'tan af dilesin denilince şu cevabı vermişti. Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımın zekatını vermemi emrettiniz, verdim. Muhammed'e secde etmemden başka hiçbir şey kalmadı.
Terbiyesiz.
Abdullah bin Übey'in reislik tasavvurunun suya düşmesinden ne kadar müteessir olduğunu ve bunu bir türlü hazmedemediğini şu hadise de açıkça gösterir. Bir gün Peygamber Efendimiz evinde hasta yatan Sa'd bin Übey...
Yani müşrike putun adı sorulur mu? Riyaset olmasa başka bir yerden olacak. İmana nasip yok. İmandan nasip yok. Yani müşriğin taptığı putun adı sorulur mu? Ona tapmasa buna tapacak. Hiçbir şey bulamasa kendisi hamurdan yapacak, yine tapacak. Zaten cife olan her inanç kendine bir somut bir tapınacak, somut bir kendisince bir mazeret, bir şey göstermek ister. Şimdi riyaset meselesi değil. Yani biz burada biraz daha belki riyaset, vah vah adam ne yapsın, o kadar hazırlanmıştı, acaba haklı mı dedirtecek noktaya geliyor bu sefer. Hayır, hiç alakası yok. Başına taç da konulsa, sipariş edilen taç gelse, sen Medine'nin kralı da deseler, Resulullah'a iman nasibi yok. Çünkü o inanmamak üzere tercihini ortaya koymuş. O tercihte bulunduğu için, o tercihte, o şıklar içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman yok. Yaptığı tercih bu. İster riyaset meselesi olsun, ister bilmem ne meselesi olsun. Anlatabiliyor muyum? Onu put edinmiş kendine. Bir mazeret yapmış. Aynı şeytanın secde etmemesine o balçıktan ben ateşten demesi gibi bir şeydir bu. Laf mıdır bu yani? Zaten Allah Teala söylüyor balçıktan yarattım diye. Mesele ondan iman nasibi yok. Niye nasibi yok? Tercihi o yönde değil. Nasip alabileceği yeri tercih etmedi. Çünkü nasibi yok deyince o da onu haklı çıkartır. Nasibi yoksa onun ne günahı var? Hayır. Nasibi olacak yere gitmedi. Nasipsiz olacak yeri tercih etti. Dolayısıyla nasibi yok. Bu ister riyasetin suya düşmesi olsun, ister riyasetin havaya kalkması olsun. Hiç fark etmez. Neticede Allah Resulü'nün karşısında hasım olma gibi bir bedbaht duruma düşmüş. Hısım olmak varken.
Evet. Bir gün Peygamber Efendimiz evinde hasta yatan Sa'd bin Ubade Hazretlerini ziyarete gidiyordu. Yolda Abdullah bin Übey'in evinin gölgesinde Müslüman, müşrik Araplardan ve Yahudilerden bir takım kimselerle oturmakta olduğunu görünce selam verip yanlarına oturdu.
Şimdi evinin gölgesi derken kıymetli dinleyenler bunu canlandıramayabilirler. Yani evinin gölgesi nasıl? Evin böyle güneş gölge düşecek yere biraz daha gölge uzasın diye zulle veyahut gölgelik yaptırırlar. Onun altına da otururlarmış. Dolayısıyla gölgeliklerin de evinin gölgesi denildiğinde yani şey olarak düşünsünler. Hani bazen böyle büyük bahçelere veya evlerin önüne insanlar ne yaparlar? Böyle brandadan vesaireden bir şey gererler de güneşten korunmak ve altında bulunmak için. O zaman da yine böyle bir gölgelik var. Yani evin gölgesi de hepsi böyle oraya sığışmış değil. Onu da gözlerinde canlandırsınlar diye söylüyorum. Evet.
Onlara Kur'an'dan bir parça okudu. İyi hareketlerden dolayı cennete kavuşulacağını müjdeledi. Kötü hareketlerden dolayı da cehenneme girileceğini anlatarak korkuttu.
Korkuttu değil, uyardı. Evet.
Eyvallah. Peygamber Efendimiz sözlerini bitirince Abdullah bin Übey, ey konuşan kişi, eğer söylediklerinde doğru isen onlardan daha güzel bir şey olmaz. Fakat sen evinde otur. Onları sana gelenlere anlat. Sana gelmeyenlerin, söylediklerinden hoşlanmayanların toplantılarına gelip de onları rahatsız etme dedi.
Peygamber Efendimiz'e söylüyor, düşünebiliyor musun? Evet. Fakat ne kadar merhametli. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duruma müteessir oluyor. Hatta Sa'd bin Ubade ile de bu hususu dertleşecektir.
Eyvallah.
Yani hala böyle etrafınızda, arkadaşlarınızda, sizin de bildiğiniz, tanıdığınız, ettiğiniz insanlarda böyle terbiyesizlikler var diyecek şekilde yine de iki cihan serveri Efendimiz sabırla muamele edecektir. İstiyorsanız burada kalsın.
Eyvallah.
Önümüzdeki dersi hatırlatırsanız o korkutucu beşir ve nezir kelimelerini de ölmez sağ kalırsak anlatalım inşallah.
İnşallah.
Peki. Ve sallâle eşrefi ve es'adî nûri cemî el enbiyâi vel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Seni bilen, sana hürmet eden, sana daima salatü selam edenlerin nefesleri ve nefisleri adedince salat olsun ya Resulallah. Seni bilmeyen, senden gafil olan, senin muhabbetinle kalbi çarpmayan kişilerin gafletleri, gafice alıp verdikleri nefesleri, kalplerinin çarpması ve nefisleri adedince yine sana ve ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir rahmetike ya erhamer rahimin.